Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Amin cümlemizden inşallah.
Hocam bu hafta yine geçen haftanın devamı niteliğinde namazla ilgili, abdestle ilgili sorularımız var. Önümüzdeki haftaki programımızda inşallah Ramazan ayı içerisinde olacağız ve Ramazan ayının bize getirdikleriyle alakalı, Ramazan ayında yapmamız gereken ibadetlerle alakalı sorularımıza daha çok öncelik vermiş olacağız o programlarda ama
evet,
bu programda da yine abdestle alakalı, namazlarımızla alakalı sorularımız var. Bu programımızın sonuna doğru da Ramazan-ı Şerif'i nasıl karşılamamız gerekir gibi bir soruyla da dinleyicilerimizi buluşturacağız diyelim. Hocam bu programımızın ilk sorusu, abdest ve teyemmüme güç yettiremeyen kişi nasıl namaz kılar diye bir sorumuz var. Buyurun.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi etta'atu bittaka. Yani taat, takata bağlı bir şey.
Evet.
Yani senin gücün niye yetiyorsa taatı ancak onunla sınırlı.
Hı hı.
Ki bu anlama dikkat çeken, tabii bu anlamı ifade eden bir ayet-i kerime var genelde. Bütün dinleyicilerimizin neredeyse duymuş olduğu, bildiği bir ayet-i kerime. Estağfirullah. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha.
Evet.
Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Dolayısıyla bir kişinin yapamayacağı bir şeyi Cenab-ı Hak yüklemez ve ondan dolayı da sorumlu tutmaz. Şimdi bunun için, yani insanın takatının nispetini artırabilmek için diyelim, takatının ölçüsünü artırabilmek için normal zamanlardaki bazı hükümler var, bunlara azimet diyoruz. Ve sıkıntılı zamanlarda yapılabilecek hafifletmeler var, bunlara da ruhsat diyoruz.
Evet.
Şimdi abdest için, namaz için asıl olan şey nedir? Abdesttir. Abdest neyle alınır? Suyla alınır.
Hı hı.
Ve suyu kullanabilme imkanı olması gerekir. Ki bu imkan sudan kaynaklı olabilir, kişiden kaynaklı olabilir. Gusulde de aynı şekilde. Mesela su vardır ama sen suya ulaşamıyorsun. Elinde bir pet şişe var küçük. Yolcusun, yolda su yok. Onu mutlaka içmen lazım. Aksi takdirde gidemiyorsun. Bu durumda o suyu abdestte kullanamazsın. Bunun yerine, abdestin yerine ne meşru kılmış dinimiz? Teyemmüm. Ama teyemmümün de yapılabilmesi için bazı şartlar var. Nedir? İnsanın bedeninin müsait olması lazım.
Hı hı.
Mesela elleri olmayan bir kimse, kolları olmayan bir kimse nasıl teyemmüm yapacak? Veya işte teyemmüm yapabilmek için topraktır, çakıldır, taştır, tuğladır, kiremittir, böyle bir şey lazım. Bunlar da yoksa bu insan ne yapacak? Namaz dinimizin en önemli ibadeti.
Hı hı.
Peki abdestsiz, teyemmümsüz mü namaz kılacak? Yoksa daha sonra o namazı kaza mı edecek? Bu konu bizim fıkıh kitaplarımıza yer almış. Ama şu şekilde yer almış. Bir yerde hapsedilmiş olan kişi abdest alacak suyu bulamıyorsa,
hı hı,
veya teyemmüm edecek toprak bulamıyorsa ne yapar? Bunun cevabını fıkıh kaynaklarımız vermiş. Hanefi mezhebine göre, ki Şafiilerde de bu böyledir, ağırlıklı görüş olarak Şafiilerde de böyledir, bu kişi abdest alamıyor, teyemmüm yapamıyor. Farklı görüşler olmakla beraber meşhur görüşü söylüyorum. Namaz kılar gibi o zamana saygı olarak hareket eder.
Hı hı.
Ama namaz kılmaz. Namaz kılmaz, namazdaki hareketleri yapar diyetsiz olarak. Ondan sonra da o imkanı bulduğu zaman, yani abdest alma veya teyemmüm etme imkanı bulduğu zaman abdest alarak ya da teyemmüm ederek o namazını kaza eder.
Evet.
Yani demek ki o zaman teyemmüm etme, abdest alma ve teyemmüm etme imkanı olmayan kişi ne yapacaktır? Namaz vakti geldiği zaman namazdaki hareketleri yapacaktır. Eğer ayakta durabiliyorsa, rükû yapabiliyorsa aynen onları yapacak.
Hı hı.
Eğer onları yapamıyor da sadece ima ile namaz kılabiliyorsa, o zaman ima ile namaz kılar gibi yapacak. Ama daha sonra imkan bulduğu zaman o namazlarını kaza edecektir. Hanefi evet. mezhebinin meşhur görüşü böyledir.
Böyle. Peki hocam. Yine namazla alakalı bir soru hocam. Dizlerinde rahatsızlığı olan bir kişi sandalyede namaz kılabilir mi ve nasıl kılar eğer kılabilirse?
Şimdi bizim kaynaklarımızda sandalye pek yer almaz.
Evet.
Yani ayakta durmaya gücü yetmeyen kişi oturduğu yerden namaz kılar. Hı hı. Dizlerini bükemeyen kişi de bacaklarını uzatarak namazı kılar. Bu şekilde ifade edilir. Şimdi ister bacakları uzatsın, ister oturduğu yerden kılsın. Bu bir mazerete binaen yapılan bir şeydir. Hı hı. Ama zamanımızda bu sandalyede namaz kılma insanların daha kolayına gidiyor. Ki bunun bazı avantajları da var. Ama dezavantajları da var. Dezavantaj olarak genelde bir algı. Yani bizim İslami ibadetimizde sandalye, masa, sıra yok.
Evet.
Ya ayakta kılarsın ya da oturduğun yerden kılarsın. Ama kiliselerde sıralar var, sandalyeler var. Şimdi dolayısıyla buna karşı çıkan insanlarımız var. Yani sandalyede namaz kılmaya karşı çıkan insanlarımız var. Ve bunlar daha çok Hristiyanlara benzeme yönüne şey yaparlar.
Dikkat çekiyorlar.
Dikkat çekerler. Ama öbür taraftan efendim burada bir mazeret söz konusu. Efendim insan dizini bükemiyor. Mecburen o kıyamı terk edecek. Secdeyi terk edecek. O zaman bu terki ister oturduğu yerden bacaklarını uzatarak yapsın, ister sandalyede yapsın fark etmez. Bir de bu görüş var. Şimdi bu konuda sandalyede kılmanın dedim ki avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı şu. Hanefi mezhebine göre kıyam secde için var. Kıyam secde için var. Yani secde etme gücüne sahip olmayan kişi için kıyam şart değil Hanefi mezhebinde. Ayakta durma.
Evet.
Ama Şafii mezhebinde kıyam secdeye bağlı değil. Kişi secde yapamayacak bile olsa eğer kıyama gücü yetiyorsa kıyam yapar. Yani ayakta durur. İnsan oturup da ayaklarını uzatarak namaz kıldığı zaman kıyamı yapamaz. Ayağa kalkamaz. Hı hı. O devamlı oturacaktır. Ama sandalyeye oturduğu zaman kıyamı yapabilir.
Evet.
Dizini bükemiyor ama ayağa kalkabiliyor. Ayağa kalkar, kıyamı yapar, sonra tekrar oturur. Ki bunu yapıyorlar camilerde. Hı hı. Ve dolayısıyla Şafii mezhebine, görüşüne sandalye daha uygun oluyor. Şimdi bir de her ne kadar farklı mezheplerde isek de eğer imkanımız varsa bunları hepsini birden uygulamaya çalışmak, birbirine tabii zıt olmamak kaydıyla iyi olur. Mesela örnek vereyim. Hanefi mezhebine göre bir yerin kanadı abdestin bozuldu. Şafii'ye göre bozulmadı.
Evet.
Şafii mezhebine mensup birisinin bir tarafı kanasa. Her ne kadar kendi mezhebine göre abdesti bozulmasa da diğer mezheplere göre, Hanefi'ye göre bozuluyor. O yüzden ben bir abdest alayım dese ne kaybeder?
Evet.
Öbür taraftan bir Hanefi mezhebine göre bir kimse eşine dokunduğu zaman abdesti bozulmaz. Ama Şafii mezhebine göre bozulur. Eşine dokunan bir Hanefi her ne kadar kendi mezhebine göre abdesti bozulmasa da diğer içtihada göre bozuluyor. İhtiyaten ben abdest alayım dese ne kaybeder?
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam bu İmam Rabbani'ye nispet edilir bu. Hı hı. Ha, şimdi bu dolayısıyla biz Hanefi mezhebine göre her ne kadar secde yapamıyorsak kıyam yapmamız şart değilse de eğer buna imkanımız varsa Şafii mezhebine göre kıyam gerekli olduğu için biz de yapsak iyi olur.
Evet.
Ha, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı tabii bu konuyu ele aldı. Ve bir bu konuda mütalaa yayınladı. Eğer dedi kişi oturamıyorsa, oturmakta zorlanıyorsa, dizlerini bükemiyorsa, bir tabure, sandalye gibi bir şey üzerine oturarak kılabilir dedi. Tabii buna bir de şu şekilde karşı çıkanlar oldu. Camilerde o kadar çok şey var ki, sandalye var ki, tabure var ki. Haddi zatında normal namaz kılabilecek olan birçok insan da kolayına gidiyor, ona yöneliyor. O bir işte kolaylık kapısı açmış oldu. Gereksiz yere şeklinde bir görüş de var. Tabii bu bir ibadettir. İbadet kişiyle Allah arasındadır. Biz diyoruz ki eğer oturamıyorsa veya dizini bükemiyorsa sandalyede oturarak da kılabilir. Hı hı. Ayaklarını, bacaklarını uzatarak da kılabilir.
Evet. Bu az önce bahsetmiş olduğunuz hususla alakalı hocam bir parantez açmış olalım. İşte bu tür zaruri durumlarda Şafii mezhebine de uyabiliriz. Şafii olan Hanefi mezhebine de uyabilir dediniz.
Evet.
Bunun ölçüsü ne olacak? Yani biz şu duruma da getirmemeliyiz değil mi bu durumu? Ya bu vakitte Hanefi'ye uyayım, bu vakitte Şafii'ye uyayım gibi böyle bir sürekli değişim haline de gelmemeli değil
Şimdi,
mi bu durum?
Bu bir özel bir konu. Hı hı. Usul fıkıh konusu bu.
Evet.
Taklitle ilgili. Hı hı. Yani bir kimse bir başkasını taklit edebilir mi ibadetlerinde, inancında diyelim.
Hı hı.
Taklit ne demek? Bir başkasının görüşünü, delilini bilmeden başkasının görüşüne uymak.
Evet.
Yani burada iki kişi var. Bir taklit eden, bir de taklit edilen.
Evet.
Taklit edilenin şeyi var, görüşü var. Taklit eden, o taklit edilenin görüşünün delilini bilmeden ona uyuyor. Buna taklit diyoruz. Bu caiz mi değil mi? İslam uleması bunu şöyle diyor. İtikadi konularda taklit caiz değildir.
Evet.
Tahkiki iman diyoruz. Yani falan Müslüman öyle işte, Allah var dedi, ben de Allah var diyeyim. Değil.
O kalpten gelecek.
Kalpten gelecek ve insan Allah'ın varlığını kendisi yani düşünerek de hissedecek. İtikadi konularda taklit caiz değildir. Hı hı. Peki ameli konularda caiz mi? Caiz.
Hı.
Kimin için? Avam-ı nas için. Müştehitler için değil. Yani bir müştehidin başka bir müştehidi taklit etmesi caiz değil. Ama müştehit olmayan insanlar bir başkasını taklit edebilir. Ki başkasının taklit caiz olduğu için bir mezhebe mensup olmak da caizdir.
Evet.
Hatta avam-ı nas için mezhep ve mensup olmak gereklidir. Gereklidir. Ha şimdi fukaha şunu tartışmış. Bir kimse durup dururken mezhep değiştirebilir mi?
Hı hı.
Yani Şafii olan birisi efendim ben Hanefi olacağım diye Hanefi'ye geçebilir mi? Veya tersi olabilir mi? Bunu tartışmış. Alimler içerisinde bunu caiz görmeyenler, böyle gereksiz yere mezhep değiştirenleri tazir edileceğini söyleyenler olmuş. Yani cezalandırılacağını.
Evet.
Ama öbür tarafta ihtiyaç halinde bu yapılabilir diyenler olmuş. İhtiyaç olsun olmasın yapılabilir diyenler olmuş. Yani bu konuda alimler üç gruba ayrılmış.
Üç gruba ayrılmış.
Bir, mezhep değiştiremez. İki, ihtiyaç halinde, zaruret halinde değiştirebilir. Üç, zaruret olsun olmasın, ihtiyaç olsun olmasın değiştirebilir demişler.
Evet.
Meşhur Hanefi fakihlerinden İbnül Hümam var. O üçüncü görüş sahiplerinden. İbnül Hümam. Ha şimdi mesela zamanımızda mezhep değiştirme bize çok sorulur. Bu nereden kaynaklanıyor biraz? İnsanlar tabii çok yer değiştirdiler. Yani Şafii coğrafyasında olan bir sürü insan Hanefi coğrafyasına geldi. Hanefi coğrafyasından olan birçok insan Şafii coğrafyasına geçti. Evlilikler oldu vesaire. Şimdi diyor ki mesela benim eşim Hanefi, ben Şafii'yim. Ben de Hanefi olabilir miyim? Bir takım sıkıntılar yaşanıyor abdestte vesaire diye. Hı hı. Bu bir ihtiyaç haline gelmiş oldu bir bakıma. Bir de buna bağlı olarak taklit. Yani ben Hanefi olarak Şafii mezhebini taklit edebilir miyim bir konuda? Veya Şafii olarak bir konuda Hanefi mezhebini taklit edebilir miyim? Aynen mezhep değiştirmedeki görüş ayrılıkları burada da var.
Evet.
Yani bir kısmı diyor ki taklit edemezsin. Bir kısmı diyor ki taklit edebilirsin. Hiçbir sakınca yok. Biri de diyor ki ihtiyaç halinde taklit edebilirsin.
Evet.
En iyisi ihtiyaç halindedir.
Hı hı.
Yani bir kimse ihtiyaç halinde taklit edebilir.
Edebilir.
Ve ediliyor da zaten. Ama bunu bilmek lazım.
Evet.
Bilen lazım. Yani bilmeden adam rastgele olmaz o iş. Bir de bu taklit dediğimiz şey telfika uymama gitmemesi lazım.
Telfika yani nedir? Hocam nedir?
Bir konuda birden çok mezhebin görüşünü hep birlikte uygulama ama sonuçta o ibadetin geçersiz olmaz.
Mesela
bir örnek anladım.
Buyurun.
Mesela abdestle ilgili olarak.
Hı hı.
Şimdi Hanefi mezhebine göre başın tamamını meshetmek lazım. Pardon, dörtte birini meshetmek lazım. Ve elinin mesela kanarsa abdest bozulur.
Bu bir Hanefi mezhebine,
Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre hafif eline dokunması yeterlidir. Başılması yeterli olması için. Ha, bir tarafı kanarsa abdesti bozulmaz. Şimdi Hanefi ile Şafii burada bir konuda farklı görüşler. Birisi abdesti bozulur dedi kanamadan. Birisi bozulmaz dedi. Ha, şey konusunda çok problem yok. Mesela Şafii mezhebinde başın dörtte birini meshetmek şart değil. Sadece üç kıl kadar diyor. Selate şaratin kitaplarda. Yani üç kıl kadar elini dokunuverse başına beş sayılır. Maliki mezhebine göre ise başın tamamını meshetmek lazım.
Evet.
Ve bir de abdest organlarını Maliki mezhebinde ovalamak lazım. Delk denir ona. Ovalamak lazım. Şimdi bu üç mezhebin görüşünü aldık. Mesela bir adam abdest aldı. Abdest aldı. Giderken hanımıyla tokalaştı. Allah'a ısmarladık dedi, camiye gitti. Şimdi bu adam Hanefi mezhebine göre abdestli mi?
Evet.
Abdestli. Şafii mezhebine göre?
Değil.
Değil. Peki başının tamamını meshetmedi. Maliki mezhebine göre? Yine abdestli değil. Çünkü başının tamamını meshetmesi lazım. Ama Hanefi'ye göre abdestli. Giderken eli kanadı. Yolda. Şimdi Hanefi mezhebine göre de abdestsiz oldu.
Evet.
Ve Maliki mezhebine göre de abdestsiz oldu. Şimdi bu kişi hanımına dokundu, ya ben nasıl olsa Hanefiyim, abdestim bozulmadı, başımı da dörtte birini meshettim. Ha, eli kanadı, ya nasıl olsa Şafii mezhebine göre el kanaması abdesti bozmaz. O zaman ben abdestim var ona göre.
Ama hanımınla tokalaştı.
Hanımına tokalaştı. Şimdi Maliki mezhebine göre de abdesti yok çünkü başını tamamını meshetmedi. Bu şekildeki bu üçünü birden sanki şey yapmaya telfik deniliyor, bu caiz değildir.
Ve neticede abdesti geçersiz.
Neticede kılıyor. Bu adam abdestsizdir. Bu vaziyette namaz kılamaz.
Kılamaz.
Bu şekilde namaz kılmaya kalkarsa bu söylediklerimi söyleyerek buna telfik denir. Telfik caiz değildir.
Caizdir.
Bir de şu vardır. Tetebbu'ur ruhas diye bir şey tabir var. Yani ruhsatları peşinde koşmak, ruhsatları, yani her mezhebin kolayını almak. Bu da caiz görünmüyor.
Görünmüyor. Peki hocam. Bir de hanımefendilerle alakalı bir sorumuz var hocam. Hamile bir hanımefendi namaz kılarken zorlanmaktaysa namazını oturarak veya ima ile kılabilir mi?
Şimdi zaten ima oturarak kılarken yapılıyor ima. Şimdi bu hanımefendi hamile, muhtemelen bunun sıkıntısı secdede olur. Secdede. Çünkü rükuda çok eğilmesi şart değil. Rükû zarar vermez. Yani secde edemiyor demek. İlk soruya mıydı, ikinci soruya mı cevabımızda ne demiştik? Secde edemeyen kişi isterse oturarak namaz kılar, ister sandalyede namaz kılar demiştik.
Evet.
Burada hangisi kolayına geliyorsa onu tercih edebilir.
Evet, hamile bir hanım.
Hamile yani. Çünkü bu tabii sıkıntıdır. Secdeye kapanamıyordur. Demişte dinde zorlama, yani zorluk yoktur dedik. İnsan yapamayacağı şeyle mükellef tutulmaz dedik. Burada da bu hanımefendi isterse bir sandalyeye oturarak, isterse oturduğu yerden namazını kılar. Ama oturduğu yerden namaz kıldığı takdirde secde yapabiliyor ise o takdirde sandalyede namaz kılamaz.
Evet.
Yani secde yapma imkanı bulan kişi hangi durumda secde yapabilecekse o durumda namaz kılar. Sandalye ne zaman olur? Secde yapamayacaksın.
Hocam şimdi önümüzdeki hafta Ramazan ayına girmiş olacağız. Evet. Birkaç gün sonra artık Ramazan'la buluşmuş olacağız.
İnşallah.
Bu hilali görme meselesi var hocam. Biraz da o soruyla devam etmek istiyorum. Ramazan orucuna başlamak için bizim kendimizin bizzat hilali görmesi şart mıdır? Bir de hilalin görülmesi şart mıdır? Öyle soralım. Yani şimdi tabii ki bu Ramazan ayının başlamış olması bize işte rasathane tarafından verilen verilerle, duyurularla ifade ediliyor. Eskiden İstanbul'da işte hilali gördüğü zaman Kadı Efendi'nin onu onaylaması, padişahın onaylaması, ondan sonra halka ilan edilmesi var. hilal gözetlenirmiş. Ama şimdi bir takım hesaplarla Ramazan ayının başlamış olması başladığı bildiriliyor. Kısacası hilalin görülmesi şart mıdır? Bir de hilal farklı yerlerde, farklı zamanlarda görüldüğü zaman ne yapılacak hocam?
Şimdi efendim, tabii oruç ibadetlerimiz genelde bir zamanla kayıtlı.
Evet.
Mesela işte günlük 5 vakit namazımız var. Bu 5 vakit namazı belli vakitlerde kılmamız lazım. Hı hı. Öyle yapmayıp da işte müsait olduğumuz bir vakitte hepsini birden kılalım, aradan çıksın. Böyle bir şey olamaz. Hı hı. Veya hac, işte belli mevsimde yapılır. Ya yazın sıcak oluyor orası, biz bu haccı kışın yapalım diyemezsiniz.
Evet.
Oruç da, farz olan oruç da bir zamanla kayıtlı. O zaman da Ramazan ayı. Hı hı. Ayet-i kerimede ve men şehide minküm şahra fel yasumhu. Sizden aya şahit olan kişi, yani ayın çıktığını bilen kişi oruç tutsun.
Evet.
Ayet-i kerime orucun farziyetini, oruç tutma emrini neye bağlıyor? Aya, yani Ramazan ayına şahit olma. Şahit olma doğrudan görme değil, onun olduğunu bilme. Ramazan evet. ayının geldiğini bilme. Hı hı. Şimdi peki Ramazan ayının geldiğini bilmenin şeyine, yolu ne? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında bu direkt hilalı gözetleme yoluyla oluyor. Ve ondan sonraki uzun sürede. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki biz ümmi bir toplumuz. Hesap yazı bilmeyiz. Hı hı. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın. Hilali gördüğünüz zaman da orucu
bitirin.
Yani bayram yapın. Tabii hilalin görülme imkanının olmadığı zamanlarda olur. Yani nedir o? İşte bulutludur hava, sislidir, bilmem nedir. Böyle durumlarda da yine onun da yolu var. Şaban ayı 30'a tamamlanır. Hı hı. Ve ondan sonra da Ramazan'a başlanır. Ve bu konuda çok hassasiyet gösterilmiştir fıkıh kaynaklarımızda. Yani mesela bir kişi geldi, ben hilali gördüm dedi. Havada açık, ona itibar edilmez. Çünkü eğer hilal çıksaydı sadece bir kişi tarafından değil birçok kişi tarafından görülmesi lazım. Ha şimdi yani buna hassasiyet gösterilmiş ve hilalin görülmesi gerekliliği vurgulanmış.
Evet.
Ama demin de söylediğim gibi hilali doğrudan görme mi yoksa Ramazan ayının girdiğini bilme mi? Şimdi eskiden deyince artık Resulullah'tan sonraki epey bir dönemde insanlar şimdiki gibi bir takım aletlere, şunlara bunlara sahip değildi. Ancak müneccimler vardı. Müneccimler yani yıldızlara bakarak şey yapanlar. Müneccimlerin haberiyle Ramazan'a başlanır mı, başlanmaz mı tartışılmış.
Evet.
İslam alimleri tarafından tartışılmış ve genelde müneccimlerin haberleriyle amel edilmez denilmiş. Şimdi burada esas olan şu, bakın. Hilalin görülüyor olması. Tabii hilalin görülüyor olması eskiden bizatihi görmekle oluyor idi. Ve gören de kişi duruma göre iki kişi en az, bazen daha çok gerekliyor. Gidip kadıya, hakime ben hilali gördüm diyecek ve hakim de öyle mi, öyleyse hadi oruca başlayın demiyor. Adamı durumunu araştırıyor, adil mi değil mi? Başka şeyler araştırıyor ve kanaati
belirliyor
ve kanaatine göre ilan ediyor veya bekletiyor. Ama günümüzde bu dünyanın hareketi, ayın hareketi, hilalin ne zaman nerede görüleceği müneccimler yoluyla değil, hassas aletler ve hesaplarla saniye şaşmadan tespit edilebiliyor.
Evet.
Saniye şaşmadan. Mesela diyor ki işte bu sene Ramazan ayı hilali ilk defa falan Güney Kore'nin güneyinde filan saatte filan şekilde görülecek diyor. Ve buradaki iddia da şu, oraya giden bir kimse hilali gözlerse bunu gözle görür diyor.
Evet.
Ve bu konuda da tabii zamanımızda ülkeler arasında epey bir sıkıntılar yaşandığı için zaman zaman Rukyetü Hilal dediğimiz hilali görme toplantıları, konferansları yapıldı. Ve o konferanslarda kararlar alındı. Yani hesap yapılacak, hesaba göre hilal ilk defa nerede görülecekse o tespit edilecek. Hı hı. Ve oraya heyet gönderilecek, o heyet hilali gözleyecek. Ama bu uygulanmadı maalesef. Uygulanmadı. Ondan sonra işte birçok millet, devlet kendine göre bir hesap yapmaya başladı. Kendine göre bu hesapları dikkate aldı. Bazıları onlara uydu, bazıları uymadı. Ve yine hala zamanımızda ülkeler arasında bir iki gün farkla oruç tutanlar, tutmayanlar oluyor.
Evet.
Ha şimdi burada bizim görüşümüz Hanefiler olarak, dünyanın neresinde olursa olsun hilal görülür ise bundan haberi olan herkesin oruç tutması lazım.
Sadece o bölgede olan kişi değil.
Şart değil. Şart. Mesela biz diyelim ki Türkiye'deyiz. İşte demin verdiğim örnek Güney Kore'nin bilmem neresinde hilal görüldü. Bizim de bundan haberimiz oldu. İnternet yoluyla, televizyonla, radyoyla haberimiz oldu. Biz ona uymak zorundayız.
Evet.
Eskiden bu imkan yoktu. Bırak Güney Kore'yi. Erzurum'da hilal görüldüyse Erzincan'dakinin ondan haberi olmuyordu.
Evet.
Manisa'da hilal görüldüyse İzmir'dekinin ondan haberi olmayabiliyordu. Ha, şimdi ama öyle değil. Görülebiliyor. Bir de artık bugün gerek fıkıh alimlerinin gerek astronomların yani astronomiyle ilgili alimlerin ittifak ettiği nokta şu. Hesap şaşmıyor. Çünkü Cenab-ı Allah bir denge kurmuş. Allah'ın kurduğu, koyduğu denge şaşmıyor. Evet. Dünyanın dönüş hızı değişmiyor. Değişiyor, değişse bile diyelim ki bilmem kaç senede bir saniye değişiyor.
Evet.
Ayınki keza değişmiyor. Dolayısıyla ay ne zaman, nerede çıplak gözle görülebilecek hesabı yapılabiliyor. Nasıl ki güneş saat kaçta batacak? Sabahleyin güneş kaçta doğacak? İmsak ne zaman girecek? Biz bunları hep hesapla yapıyoruz.
Evet.
Yani Ramazan'da kim kalkıp da sabahleyin doğu tarafına bakıp ha imsak vakti girmiş diyor. Veya akşam çıkıp da efendim Çamlıca Tepesi'ne güneş batmış diyor. Kim diyor bunu? Kimse demiyor.
Kimse demiyor.
Evdeki imsakiye takvime göre namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Aynı bu da aynısı hilali görme meselesi de. Ve işte bu tespite göre hesaplamada göre günümüzde oruca başlanabilir, bayram yapılabilir. Şuna takılmamak gerekir bence. Peygamber Efendimizin diyor ki orada bak biz ümmi bir milletiz. Hesap ve yazı bilmeyiz. Evet. Ama şimdi hesap ve yazı biliyoruz.
Biliyoruz. Heh. Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Şey. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Amin. Sağ ol.
Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine inşallah dinleyicilerimizden gelen sorularla devam edeceğiz diyelim. Kıymetli İnşallah. Dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.